Ayrım 11, sayfa 130, fon, mahfi eğilmez. Çalınan dosyalar. Osman Bey uyanın. Osman gözlerini açtığında karşısında Özkan'ı gördü, sonra şaşkınlıkla çevresine bakındı. Salondaki büyük koltuğun üzerinde giyinik olarak yatıyordu. Ayağa kalkmaya çalıştı, başı döndü, dengesini kaybedip yeniden koltuğa düştü. İyi misiniz efendim? Osman başını salladı. Özkan'ın yardımıyla ayağa kalkmaya çalışınca yine başı döndü, gözleri karardı. Bir süre hiç hareket etmeden öylece durdu. Özkan, ne oldu bana diye sordu. Bilmiyorum efendim, geldiğimde sizi burada yatar halde buldum. Kadın nerede? Sizden başka kimse yoktu efendim. Osman tekrar koltuğa oturup ağrıyan başını iki elinin arasına aldı. Düşünmeye çalışıyordu. İki kadeh şampanyayla sarhoş olmuş olamazdı. Sonra son kadehi kadının doldurduğunu hatırladı. İçinde yavaş yavaş artan panik duygusuyla Özkan'a döndü. Özkan, bu kadın benim içkime ilaç katmış olmalı. Bunu der demez ayağa fırladı. Etrafı iyice arayalım, bir şeyler çalmış olabilir. Pantolonunun arka cebini yokladı, cüzdanı cebinde değildi, koltuğun yanına düşmüştü. Hemen alıp içine baktı, kredi kartları yerindeydi, sadece paralar alınmıştı. Cüzdanda $500 vardı, onu almış, kredi kartlarına dokunmamış dedi. Durdu, tekrar düşündü. Cüzdanımdaki parayı zaten ona verecektim. Bu işin içinde başka bir şey olmalı. Özkan çevre kontrolünü tamamlamıştı efendim dedi. Salonda her şey yerli yerinde görünüyor. Hiçbir şey alınmamış. Hatta hiçbir şeyin yeri değişmemiş. Fotoğraflarımı çekmiş olabilir. Belki şantaj yapacak. Öyle bir şey planlamış olsa sizi çıplak olarak fotoğraflamayı tercih ederdi herhalde. Osman hak verir şekilde başını salladı. Doğru diyorsun. Peki ama o zaman ne? Sonra biraz düşündü ve sordu. Yukarıdaki odaların kapılarını kilitlemiştin değil mi? Özkan bir an durdu. Sizin çalışma odanız ve yatak odası hariç ötekiler kilitliydi. Çalışma odasının kapısı kilitli değil mi yani? Ben çıkarken siz hala odadaydınız. Siz kilitlersiniz diye düşünmüştüm Osman Bey. Osman yerinden fırladı, koşar adımlarla çalışma odasına çıktı, kapı açıktı, hemen masasının başına koştu, bilgisayarına baktı. Monitörde ekran koruyucu şekiller dönüp duruyordu. Oysa akşam odadan çıkmadan önce onu kapadığına emindi. Gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Önündeki ilk tuşa bastı, şifresini yazıp ekran koruyucuyu kaldırdı. Şifresi pek kolay tahmin edilebilecek bir şey değildi. Belki de kadın bilgisayarına girmeyi denemiş ama başaramamıştı. Gözü masasının çekmecesine takıldı, çekmece açıktı. Oysa odadan ayrılmadan önce çekmeceyi kilitlemişti. Cebini yokladı, anahtarlığı yoktu. Baktı, anahtarlığı masanın üzerindeydi. Telaşla çekmeceyi çekti, şifrelerinin yazılı olduğu kağıt oradaydı. Üzerine rujla bir gülen surat resmi çizilmişti. Osman beyninden vurulmuşa döndü, gözleri karardı, kalp krizi geçireceğinden korktu, koltuğa oturdu. Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalıştıktan sonra telefonunu çıkardı, şirketinin bilgisayar uzmanını aradı. Log dosyası taraması sonrası bilgisayarda son olarak dün akşam 23.20'de işlem yapıldığı saptandı. Özkan eskortun geldiğini akşam 9.30 civarı haber vermişti. Kadın onu uyuttuktan sonra cebinden anahtarlığını almış, odaya çıkmış, masanın çekmecesini açmış, içeriden şifre kağıdını almış, bilgisayara girerek uzun süre dosyaları taramış olsa gerekti. Osman kadının neyi aradığını tahmin edebiliyordu. Kapıda duran Özkan'a dönüp yılan tıslamasına benzer bir sesle ''Kadın beni uyutup bilgisayarımı kurcalamış'' dedi ve devam etti. ''Bunu bize kim yolladı? Her zaman çalıştığımız ajans mı?'' Evet Osman Bey, Deniz Bey'in ajansı önerdi. Bana hemen Deniz'i bağla. Özkan başını sallayarak dışarı çıktı. Osman çalındığından şüphelendiği bilgileri düşünüyor, düşündükçe fena oluyordu. Bilgisayarında bazı bürokrat ve siyasetçilerin rüşvet ilişkilerini belgeleyen video ve ses kayıtları vardı. Bunları ileride soruşturmaya uğraması halinde kullanabileceği bir koz olarak saklıyordu. Özkan elinde telefonla içeri girdi. Deniz Bey telefonda efendim. Osman telefonu aldı. Deniz, dün gece yolladığın kadını bana hemen bulman lazım.
Aylin'i mi? Hayırdır Osman Bey, bir yamuk mu yaptı?
Oğlum, karı beni ilaçla uyutup kaçtı, daha ne yapacak?
Ne diyorsun abi, bunu bize bir arkadaş tavsiye etmişti. Biz de ilk kez aracılık ettik buna.
Adresini, telefonunu biliyorsun ama, değil mi?
Sadece telefonunu biliyorum. Size mesaj da yollarım hemen. İsterseniz ben arayayım.
Yok, ben ararım. Derdi neymiş bir öğreneyim.
Konuştuktan sonra bana da haber verin. Elimden ne gelirse yaparım.
Osman biraz sonra mesajla gelen numarayı aradığında numaranın artık kullanım dışı olduğu ortaya çıktı. Olay giderek büyüyordu. Bu kadını bulamazsam yanarım diye geçirdiği içinden. Sonra defalarca kendisine küfretti. Bilgisayarında tuttuğu gizli kayıtların bir bölümü kendi şirketleriyle, bir bölümü de Halim Bey'le birlikte kurdukları işle ilgiliydi. Kime ne kadar rüşvet verildiğinden, hangi siyasetçi ve hangi bürokratla hangi işlerin halledildiğinden, o kişilerin kadınlarla erkeklerle ilişkilerine kadar çok tehlikeli bilgilerin açığa çıkma tehlikesi vardı. Osman neler olabileceğini düşünürken Özkan çevreyi bir kez daha kontrol etmiş, kadının gelirken yanında getirdiği spor çantayı bırakmış olduğunu fark etmişti.
Kadın yanında getirdiği çantayı burada bırakmış Osman Bey.
Aç bakayım, içinde ne var? Özkan çantayı açınca şaşkınlığını gizleyemedi.
Çantada kadının gelirken giydiği kıyafetler ve ayakkabılar var. Geldiğinde bu çantanın içini kontrol etmiştim. Bir eşofman takım, spor ayakkabılar ve bir rüzgarlık vardı. Kadın kıyafetlerini değiştirip gitmiş.
Bu bulgular bile olayın baştan sona planlanmış bir iş olduğunu gösteriyordu Osman. Özkan dedi, yürü site güvenliğine gidelim, bakalım kadının girerken ya da çıkarken kameralara takılmış görüntüsü var mı?
Hemen giderim efendim.
Kadın buraya taksiyle mi geldi yoksa birisi mi bıraktı?
Taksiyle gelmişti efendim. Kapıyı açtığımda onu getiren taksi dönmek için manevra yapıyordu.
Acaba siteden nasıl çıktı?
Güvenlik kamerası kaydından görürüz.
Yürüyerek sitenin girişindeki güvenlik kulübesine gittiler. Oradaki görevli hemen kamera kayıtlarını açtı, birlikte incelemeye başladılar. Saat 21.30 dolayındaki kayıtlarda siteye giriş yapan bir taksi görünüyordu. Ne var ki ışık az olduğundan yolcu koltuğunda oturan kişinin seçilmesi imkansızdı. Bu kez 23.20'den sonraki site çıkış kayıtlarını incelediler. 23.50'de üzerinde siyah rüzgarlık olan siyah eşofmanlı bir kadın yürüyerek çıkmıştı. Kadın eşofman üstünün başlığını kaşlarına kadar indirdiği için yüzü hayal meyal seçilebiliyordu. Ama makyajını silmiş olsa da Aylin olduğu belliydi. Osman güvenlik görevlisine sordu. Bu kadın çıkarken herhangi bir şey sordunuz mu? Ya da o bir şey söyledi mi?
Ben nöbeti sabah devraldım. Gece başka bir arkadaşımız vardı. Ama o da muhtemelen yürüyüşe çıkan bir misafir olduğunu düşünmüştür. Siteye giren yabancılara nereye gittiğini sorar, gittikleri evden de kontrol ederiz. Ama çıkanlara bir şey sormuyoruz. Ben akşam nöbeti o arkadaşımıza devretmeden önce bu görüntüyü gösterir sorarım. Bir sıkıntı varsa polise haber verelim isterseniz Osman Bey.
Osman başını olumsuz anlamda iki yana salladı.
Hayır, şimdilik polislik bir durum yok. Olursa ben ararım dedi.
Güvenlik kulübesinden ayrılıp eve doğru yürümeye başladılar. Özkan,
efendim güvenlik görevlisine olmaz dediniz ama uygun görürseniz polise bildirelim.
Osman hiç düşünmeden yanıtladı. Bildirelim de adımı eskort kadının kazıkladığı iş adamına mı çıkaralım?
Şimdilik biraz bekleyelim. Yakında işin aslı astarı ortaya çıkar.
Yürürken bir yandan da bu işi yaptıranın kendisi hakkında birçok şeyi bilen birisi olduğunu düşünüyor. Ama kim olduğu ve olayın nereye varacağı hakkında tatmin edici bir yanıt bulamıyordu. Devlete hizmet cezasız kalmaz. 10 gün önce koalisyonun küçük ortağı olan Sol Parti koalisyondan ayrılacağını açıklayınca Ağam Muhalefet Partisi konumundaki Sağ Parti devreye girmiş ve koalisyonun büyük ortağı konumundaki Merkez Partisi'ni dışarıdan desteklemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Oysa o aşamaya kadar sağ parti seçimlerde aşırı sağ partiyle ittifak yapacak gibi görünüyor, merkez parti de sağ partiyle koalisyona uzak duruyordu. Koalisyonun dağılmasının ardından Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini yine mecliste en yüksek temsil gücüne sahip bulunan Merkez Partisi'nin genel başkanı olan başbakana vermiş, o da sağ partinin desteğiyle çalışmalarına başlamış, hatta basında yazılanlara göre yeni kabineyi açıklama aşamasına gelmişti. Sızan bilgiler doğruysa mevcut Maliye Bakanı da kabinede olacaktı. Başbakan ve Maliye Bakanı yeni kurulacak hükümette de devam edeceğine göre slalom fonu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma ve incelemelerin kesintiye uğramayacağı düşünülebilirdi. Ancak Merkez Parti hükümetini dışarıdan destekleyecek olan Sağ Parti'nin genel başkanının hakkında soruşturmalar yapılan eski başbakan olması bütün dengeleri değiştiriyordu. Sağ partinin hükümete katılmayıp dışarıdan destekliyor olması ipleri elinde tutacağı anlamına geliyordu. Bu durumda eski başbakan hakkındaki incelemeler devam edebilecek miydi? Murat'ın maliye müfettişi arkadaşı Kaya'dan öğrendiği örtülü ödenekten slalom fonuna yapılan aktarma ile ilgili olarak açılan soruşturma ne olacaktı? Bu aşamada sorularını yanıtlamak mümkün değildi. Son iki günde iktidara yakın iki gazetede Murat'ın fotoğrafları boy göstermeye başlamıştı. Gazetelerin iddialarına göre Murat maliye müfettişi olarak T kurumunda yıllar önce yaptığı soruşturma sırasında bir muhasebe görevlisinin intiharına neden olmuştu. İntihar eden görevlinin kız kardeşi yıllar sonra basının karşısına geçip Murat'ın hiçbir suçu olmayan kardeşine zorla suç yakıştırıp elinden itirafname aldığını, buna dayanamayan kardeşinin de intihar ettiğini anlatmıştı. Oysa adamın gerçekten yolsuzluk yaptığı, zimmetine para geçirdiği belgelerle kanıtlanmıştı. Murat adamın intiharının ardından aileye elinden geldiğince yardım etmiş, eşini işe sokmuş, oğluna burs bulmuştu. Gazetelerden birisi eşi Gülşen'in Murat'ı bu nedenle boşadığını, oğlunu da alarak Londra'ya yerleştiğini yazmıştı. Murat acımasız, duygusuz, aile kavramını bilmeyen, şöhret uğruna insanların ölmesine bile gözünü yuman bir insan gibi tanıtılıyordu. Murat bu yayınlara karşı Maliye Bakanlığı'nın gerçek durumu ortaya koyacak bir açıklama yapmasını beklemiş, böyle bir şey olmayınca da kurtlar sofrasında yapayalnız bırakıldığını anlamıştı. Yaptığı gizli görevin ister istemez odağına giren eski başbakan, partisiyle hükümeti desteklemeye başladıktan sonra öncelikler değişmişti. Murat bu yayınlarda onun parmağının olduğunu düşünüyordu. Yağmur öylesine hızlı ve yoğun yağıyordu ki camlardan bir bateriye vuran bagetler gibi ses çıkarıyordu. Murat dün olduğu gibi bugün de işe gitmemişti. Medyayı ve sosyal medyayı inceliyordu. Üzgün ve zihnen yorgundu. Rüya ile dertleşmeyi çok isterdim diye geçirdiği içinden. Medyada hakkında başlatılan karalama kampanyasının üstüne bir de baktığı kadın cinayeti davasından dolayı katil kocanın aşiretinin tehditleri sinirlerini iyice yıpratmıştı. En fazla ihtiyacı olduğu zamanda rüya yoktu ortada. Rüyaya karşı kırgınlığı giderek artıyordu. Aslında kırgınlığı yalnızca rüyaya karşı değil, son dönemde yaşadığı her şeye karşıydı. Bir sigara yaktı, birkaç nefes çektikten sonra başının döndüğünü hissetti ve koltuğa düşer gibi oturdu. Zihninde sorunlar ve sorular adeta dans ediyor gibiydi. Daha öğlen olmamıştı ama o içkiye başlamıştı bile. Bilgisayarında dolaşırken YouTube'da bilinçsiz bir biçimde Chopin'in bir numaralı balladını açmıştı. Bir an müziğin büyüsüne kaptırdı kendini. Ne zaman bir yerlerden ayrılacak olsa, ne zaman bir şey bitecek olsa hep bu parçayı dinlediğini fark etti. Kim bilir, belki de rüya ile aralarındaki her şey bitmişti. Belki de o yüzden bu parçayı açmıştı. Bunları düşünürken ses sizi aldı, telefonunun titreşimini hissetti. Murat K. diye açtı telefonu isteksizce. Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü karşısındaydı. Murat Bey, eğer müsaitseniz baş danışman Kerim Bey sizinle görüşmek istiyor.
Bekliyorum.
Kısa sürede bir sessizlik sonrasında baş danışmanın sesi geldi.
Murat Bey merhaba.
Merhaba. Murat bu arkadaş bana üstad diye hitap ederdi. Şimdi Murat Bey olduğumuza göre ciddi bir mesele söz konusu diye düşündü. Karşılıklı hal hatır sormalardan sonra Kerim ise hiç uzatmadan konuya girdi.
Bakanımız, çalışmalarınız ve katkılarınız için size teşekkür etmemi ve artık göreve devam etmenize gerek kalmadığını iletmemi istediler.
Murat aslında beklediği bu gelişmeye sanki çok şaşırmış gibi yaptı. Neden acaba?
Basında ve sosyal medyada hakkınızda çıkan yazılardan partide rahatsızlık duyulduğu Bakan Bey'e iletilmiş. O da bu kararı vermiş.
Murat küfür etmemek için kendini zor tuttu ve sert bir sesle öyle mi dedi. Oysa ben bakanlığın bu rezil yalanlara karşı gerçeği yansıtan bir açıklama yayımlayacağını, en azından basına bir tekzip metni yollayacağını düşünmüştüm.
Karşı taraftan hiçbir yanıt ya da yorum gelmedi. Murat devam etti. Basında çıkan bu iftiraları mazeret olarak kullanmanız boşuna Kerim Bey. Eski başbakanın hükümete verdiği destek sonrası onun hakkındaki incelemelerin durdurulduğunu anlayacak kadar idrak sahibiyim. Basına bu haberleri kimin yaptırdığını çözmeye çalışıyordum. Artık onu da öğrenmiş oldum.
Karşı tarafta sessizlik devam ediyordu. Murat aynı sertlikle devam etti.
Benim devletle hiçbir ilişkim kalmamıştı. Sizler ısrar ettiniz ve ben de sadece ülkeme hizmet amacıyla bu görevi kabul ettim. Yazık, devletin düştüğü durum gerçekten içler acısı.
Kerim ise söze girdi. Murat Bey, sandığınız gibi değil. Bakan bana bu meselenin tamamen basında hakkınıza çıkan yayınlardan kaynaklandığını anlattı.
Murat daha da sert bir sesle, bari siz bunları söylemeyin, çocuk mu kandırıyorsunuz?
Murat biraz sakinleşmek için derin bir nefes alıp verdi ve devam etti.
Genç bir müfettişken Ankara'da hep duyduğum bir söz vardı. Devlete hizmet cezasız kalmaz diye. Bunun doğruluğunu ben ilk kez maliye müfettişliğim sırasında yürüttüğüm bir soruşturma dolayısıyla tanık olmuştum. Şimdi ikinci kez tanık oluyorum. Çok üzgünüm. Kendimle ilgili değil üzüntüm, devlet için üzülüyorum.
İyi günler Murat Bey.
Murat yanıt vermedi, telefonu kapadı. Medyada hakkında bir takım yalan yanlış yayınlar yaparak böyle bir altyapı hazırlamak yerine en azından artık bu incelemeye ihtiyaç kalmadığını söyleyerek görevine son vermelerini beklerdi. Ama bu kadarını bile yapmamışlardı. Önündeki viski dolu bardağı bir dikişte içerken, "Demek ki," diye söylendi kendi kendine, "devlete güvenmekle hata etmişim, hem de ikinci kez." Bir süre gözlerini kapadı, sonra tekrar söylendi.
Tabii devlet demek doğru değil, aslında hükümet demek gerekir.
11. ayrımın sonu. Sayfa 140.